Hoşea 2. bölüm İsrail ulusuyla ilgili 5. peygamberlikte başlamaktadır. Bu muhteşem bir peygamberliktir. Bir önceki bölümün son 2 ayetinde İsrail nüfusunun artacağını ve ulus içinde Tanrı'ya büyük bir dönüşün olacağını, 3. olarak da kuzey ve güney krallıklarının birleşeceğini ve 12 oymağın yeniden tek bir ulus oluşturacağını ve başlarına tek önder ki o da Mesih'tir atayacaklarını gördük. Ve şimdi 5. peygamberliği görüyoruz. Hoşea 2. bölüm 1. ayet. Kardeşlerinizi halkım, kız kardeşlerinizi merhamete ermişler diye çağırın, diyor bu ayette. Ammi halkım ve Ruhama merhamete ermişler anlamına gelir. Tanrı halka benim halkımsınız diyeceğim günün geleceğini söyler. Dostum, 3. bölümde göreceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmedi. Bu özellikle iyi anlaşılması gereken önemli bir konudur. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söyleyenler eski antlaşmayı ya ruhsallaştırırlar ya da eski antlaşmaya aldırmazlar. Eski antlaşmayı harfi harfine ele almayıp bu anlamından çıkartırsanız bu size aynı şeyi yeni antlaşma için yapma özgürlüğünü verir. Romalılara mektubu ve hatta Yuhanna 3.16'yı sözcük anlamlarından bilmiyorum ayırmak ister misiniz? Yeni antlaşmaya bunu yapamazsınız ve aynı şekilde eski antlaşmaya da bunu yapmamalısınız. Yapabileceğinize de aslında inanmıyorum. Hoşea 2. bölüm 2. ayette. Azarlayın annenizi, azarlayın çünkü o benim karım değil artık. Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, koynundan zinaları atsın diyor. Azarlayın sözcüğü büyük bir çekişmeyi yüklenir. Çünkü Gomer gibi İsrail'de sadakatsizlik etmiş ve fahişeliğe dönmüştür. Tanrı Gomer'in günahını ulusa uyarlamaktadır. Hoşea, fahişe olmuş ve hatta evlendikten sonra bile bir süre fahişelik eden bir kızla evlendi ve 3 çocukları oldu. Ama karısı daha sonra yine fahişeliğe döndü. Ve bütün bu zaman zarfında Hoşea onu sevdi. Dünyadaki en büyük günah adam öldürmek, hırsızlık etmek, yalan söylemek ya da belirli durumlarda zina etmek değildir. Kutsal yazıların öğretişine bakarak en büyük günahın sizi sevene sadakatsizlik göstermeniz olduğunu söyleyebilirim. Bunu kendi yaşamlarımızda uygularsak bir imanlının işleyebileceği en büyük günah nedir? Birçok kişi bunun adam öldürmek, yalan söylemek ya da gıpta etmek olduğunu düşünebilir. Ama en büyük günah sizi kurtarmış olan ve sizi seven Tanrı'ya karşı sadakatsizliktir. Dostum, bundan daha büyük bir günah yok. Tanrı, annenize gidin ve onu azarlayın. Ona bana dönmesini söyleyin. Putperestlikten dönmesini söyleyin, diyor. Hoşea 2. bölüm 3. ayetti. Yoksa onu çırılçıplak soyacak, anneden doğma edeceğim. Çöle çorak toprağa çevirecek, susuzluktan öldüreceğim, diyor. Tövbe etmezse Tanrı onu yargılayacaktır. Hoşea, Yeremya peygamber kadar yufka yürekli değil. Onu bu tür bir yaşama devam ederse taşlayarak öldürürüm, başka seçeneğim yok derken gözümün önüne getirebiliyorum. Hoşea 2. bölüm 4. ayetti. Acımayacağım çocuklarına çünkü onlar zina çocuklarıdır, diyor. Acımayacağım çocuklarına derken Tanrı ulusun günahını oluşturan bireylere bunu uyarlar. Onlar gayrimeşru çocuklardır ve Tanrı da onları yargılayacaktır. Öyle ki İsrail'in bu dönemdeki tarihinde tüm ulus putperestliğe dönmüştü. Tanrı İsrail'in çocuklarına acımayacağını söyler çünkü onlar fahişeliğin çocuklarıdır. Hoşea 2. bölüm 5. ayetti. Anneleri zina etti, onlara gebe kaldı, rezillik etti. Oynaşlarımın ardından gideceğim dedi. Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor. Buradan anlıyoruz ki o bunu para için yapar. Fahişelikte para var. Bu günümüzde de en büyük para kazanma yollarından birisidir. Bu şu anlama gelebilir. Hoşea varlıklı biri değildi ve Gomer'in arzuladığı lüks hayatı sağlayamıyordu. Dolayısıyla o da fahişelik yaptı. İsrail'in günahı da aynısıydı. Ruhsal zina olan ilahlara dönmüştü. İsrail halkı ilahlara kendilerini sağladığı şeyler için paye veriyordu. Oynaşlarımın ardından gideceğim, ekmeğimi, suyumu veriyorlar. Bunlar gerekli olan şeyler, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor. Bunlar lüks olan şeyler ve bütün bu zaman içinde onlara bunları veren Tanrı'ydı. İnsan ırkının ve özellikle de imanlı olduklarını söyleyenlerin Tanrı'nın nimetlerine karşı nankörlükleri akıl almaz bir durumdur. Bugün artan fiyatlarla ilgili çok fazla şikayet duyuyoruz. Eğer siz o şikayet edenlerden biriyseniz, size izninizle bir şey sormak isterim. Bugün en azından bir öğün yemek yediniz mi? Dolabınızda giysiniz var mı? Var. Belki bazı lüksleriniz de var. Bunları kimin sağladığını düşünüyorsunuz? Ama diyebilirsiniz, ben akıllı ve çok çalışkan biriyim. Bunları kendim aldım. Size verecek bir haberim var. Bütün bu maddi şeyleri sağlayan Tanrı'dır. Aklı size Tanrı verdi. Size sağlık ve gücü verdi ve size iş sağlayan yine O'dur. Aslında bu yeryüzünü ve içindeki temiz havayı, suyu ve güneşi yaratan Tanrı'dır. Tüm bunlara rağmen nankörlük ediyorsanız dostum, bundan daha kötü günah işleyemezsiniz. Evet, bugün çok kötü suçların işlendiği, hırsızlık, yalan söyleme, adam öldürme gibi korkunç kötülüklerin yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama en kötü günahları Tanrı'nın nankör çocukları işler. Evet, herkesin duymak istediği şeyleri söylemediğimi biliyorum ama burada Hoşea'nın kitabında İsrail'e karşı yapılan suçlama işte budur. Hoşea'nın suçlaması bu. Hoşea 2. bölüm 6. ayette, işte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim. Yolunu bulamasın diye önüne duvar öreceğim der. Dünya ülkelerinin içine düştüğü depresyon Tanrı'ya sadakatsizlikten, itaatsizlikten kaynaklanır. Sanıyorum bizlere yargı içinde konuşuyordu. Eğer insanlar günahlarından tövbe edip Tanrı'yı dinlemiş olsalardı, 1. ve 2. Dünya Savaşı olmayacaktı. Kore ve Vietnam savaşları da olmayacaktı. Tanrı sözünün sevinç getiren haberi insanlara yayılsaydı, insanlar bir kurşunla yaşamlarını yitirmez ya da esir kamplarında acı çekmezlerdi. Bugün de dünyada olan tüm bunca terör olayları, adaletsizlikler, kötülükler hepsi günahın sonuçlarıdır. Sorunlarımızın en büyüğü yaşayan gerçek Tanrı'yı tanımıyor oluşumuzdur. Hoşea 2. bölüm 7. ayette oynaşlarının ardına düşecek ama onlara erişemeyecek. Onları arayacak ama bulamayacak. O zaman ilk kocama döneyim diyecek. Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi. Fahişe olan o kızın artık güzel olmadığı ve oynaşlarının onunla ilgilenmediği gün gelir. O zaman kendisini yalnız bulacaktır. İsrail ulusunun başına gelenler de aynı şeydi. Halk şimdi Tanrı'ya dönelim diyordu. Hoşea 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın ben olduğumu bilmedi. Bu yüzden zamanında tahılımı, mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım. Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım diyor. Tanrı İsrail'i yargılayacağını söyler. Bunu tüm insanlık içinde uygulayabiliriz. 1. Dünya Savaşı'nın başında zor bir döneme girdi insanlık. Bilim, kültür derken bugün eşcinselliğin bile kabul gördüğü bir döneme geldik. Artık katilleri cezalandırmak istemeyen gelişmiş ülkeleri görüyoruz. Adam bir sürü insanın canına kıymış ama caniyi, katili idam etmek insanlık dışıdır diye bir sürü insan öldüreni birkaç yıl cezaya çarptırıyorlar, hepsi bu kadar. Tanrı katilliğe, eşcinselliğe günah der ve bu şeylerin bir ulusta yaygınlaşmasının, o ulusun gidişatının iyi olmadığını gösteren bir gösterge olduğunu Tanrı söylemektedir. Yasaları iyi bilen pek çok yargıcımız var ama onlar bir ulusun yasalarını bile yöneten Tanrı'yı da bilmeliler. Hoşea 2. bölüm 10 ve 13. ayetler arasında, evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım. Kimse elimden kurtaramayacak onu. Bütün sevincine, bayramlarına, yeni ay törenlerine, şabat günlerine, dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim. Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını. Hani bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir dediği, çalılığa çevireceğim onları. Yem olacaklar yabanıl hayvanlara. Cezalandıracağım onu bağlara buğur yaktığı günler için. Halkalarla, takılarla süslenmiş, oynaşlarının ardından gitmiş, beni unutuyor diyor Rab. Dünyadaki en büyük günah Tanrı'yı unutmaktır. Bunun altını çizmek istiyorum ve bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Dünyadaki en büyük günah Tanrı'yı unutmak, Tanrı'ya sırt çevirmektir. Hoşea 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, onunla dostça konuşacağım. Kendisine orada bağlar vereceğim. Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek diyor. Akor Vadisi, sıkıntı vadisi anlamına gelir. Yeşu 7. bölümde kaydedilmiş olaya burada gönderme yapılır. İbranilerin vaat edilen ülkeye girdiklerinde o ülkenin merkezinde karşı karşıya kaldıkları 3 büyük düşman olduğunu anımsatayım size. Bu düşmanları yenmeleri gerekiyordu. Öyle ki Yeşu'nun düşmanları bölmesi ve sonra da her bir düşmanı ayrı ayrı yenmesi gerekiyordu. İlk düşman Eriha'ydı. Eriha dünyayı temsil eder ve Tanrı Eriha'da olanlar için zafer kazandı. Daha sonra Ay kentine saldırdılar. Ay kenti küçük olduğu için orada kolayca zafere ulaşacaklarını düşünüyorlardı. Ay kenti ise bedeni temsil etmektedir ve pek çok kişi iman yaşamını kendi gücüyle yaşayabileceğini düşünüyor. Yani daima yenilgi anlamına gelen beden aracılığıyla. Yeşu Ay kentinde yenilgiye uğradı ama oradan büyük bir ders çıkarttı. Tanrı Eriha'nın yıkılışında temiz olmayan hiçbir şeyin alınmaması için insanlara talimat verdi. Ama bir kişi itaat etmedi. Sonuç olarak ordu Ay kentinde büyük bir yenilgiye uğradı. Yeşu yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya yalvardı. Zaman zaman benim de olduğum gibi sofuydu ve Rab'be şikayet ediyordu. Rab ona ayağa kalk. İsrailliler günah işlediler. Zafer kazanmadan önce bu günah işini ele almalısın dedi. Böylece günah işleyeni araştırmaya başladılar ve sonunda onun Akan adında biri olduğunu ortaya çıktı. Akan'la eşyalarını Akor Vadisi'ne götürdüler ve orada onu taşlayarak öldürüp eşyalarıyla beraber gömdüler. Ondan sonra ordu komutanı Yeşu'nun komutasında İsrail zafer kazandı. Dostum sen ve ben bedenin günahlarını hallettiğimiz zaman iman yaşamında zafer kazanacağız. Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım diyor. Aslında Tanrı burada günahlarınızı yargılayacağım ve günahlarınızı yargıladıktan sonra sizin için gelecekte büyük bir umut olacaktır der. Gençlik günlerinde olduğu gibi Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecekti bu halk. Dostum İsrail ülkesinde bugün bile böyle bir şeyi göremezsiniz. İsrail ülkesine dönmüş olmasına karşın Şekem'e yakın olan bu alan ki Yusuf oraya gömüldü, şu anda burası İsrail ulusunun denetimi altında değildir. Bu vaat gelecekte gerçekleşecektir. Tanrı'nın onları orada bereketleyeceği gün gelecektir. Hoşea 2. bölüm 16. ayette ve o gün gelecek diyor Rab. Bana kocam diyeceksin. Artık efendim demeyeceksin. Efendim İbranice Baal'ım anlamındadır. Burada bir söz sanatı var. Baal hem bir ilahın adı hem de koca efendi anlamına gelirdi. Bu ilginçtir ve anlamı da hoştur. Bana kocam diyeceksin diyor. Gördüğünüz gibi İsrail halkı gerçek tanrıyı Baal'ın düzeyine getirir ve her ikisine de tapınırdı. Bunu yapmak tabii ki mümkün değildir ve Tanrı da onlara İsrail'in kendisine kocam diyeceği günün geleceğini söyler. Şimdi bunun üzerinde biraz durmalıyız. Koca ilişkisi yakın, kişisel ve sevgiye dayalı bir birlikteliğe ima etmektedir. İnsanlık ailesindeki en yüksek düzeydeki ilişkidir. Bunun en güzel ifadesi Ezgiler Ezgisi kitabında bulunmaktadır. Sevgilim benimdir, ben de onun der. Evlilikte böyle bir ilişkiniz olduğu zaman mutlu bir yuvaya sahip olursunuz. Karı koca olarak nasıl yaşayacağınızı öğreten kurslara katılmanıza gerek o zaman kalmaz. Bunun sırrı sevgidir. Sevginiz yoksa hiçbir şeyiniz de yoktur. Ama sevginiz varsa her şeye sahip olursunuz. Sevginiz varsa maddi sorunları çözebilir, kişisel farklılıkları halledebilir ve çocuklarla uğraşabilirsiniz. Ancak birbirinizi sevmiyorsanız hiçbir şeyi halledemeyeceksiniz. Dostum Tanrı'yla böyle bir ilişkiye sahip olmak harikadır. Rab İsa'ya gider ve seni seviyorum, sana aitim diyebiliriz o zaman. Böyle bir ilişkinin varlığında Elçi Paulus 1. Korintliler 3. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kifas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir, siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır der. Mesih'e sizin Mesih'iniz diyebiliyor musunuz? Ona ait misiniz ve o size ait mi? Eğer size aitse o zaman bir şeyler iyi gidiyordur. Buna eşit olan başka bir ilişki düzeyi yok ve bir gün İsrail Tanrı'ya kocam diyecek. Bana artık efendim demeyeceksin. Baal'ın ilah Baal ile ilgili olduğunu ve efendim anlamına geldiğini gördük. Rab İsa'nın şu sözlerini anımsayın. Bana ya Rab, ya Rab diyen herkes göklerin egemenliğine girmeyecektir. Ama göklerdeki babamın istemini uygulayan girecektir. O gün niceleri bana ya Rab, ya Rab diyecekler. Senin adında peygamberlik etmedik mi? Adında cinleri kovmadık mı? Adında güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça bildireceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden. Yasayı hiçe sayanlar. Matta 7. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler. Dostum, en önemli şey Rab İsa Mesih'le kişisel bir ilişkinin olmasıdır. Onun Rabbiniz olduğunu ve onun için büyük şeyler yapmış olmanız yeterli değil. Esas nokta İsa'nın Tiberiye gölü kenarında Simon Petrus'a sorduğu sorudur. Beni seviyor musun? Ve bugün bu soruyu size de soruyor. Onu seviyor musunuz? Hoşea 2. bölüm 17. ayette ağzından Baal'ların adını sileceğim. adları bir daha anılmayacak diyor. Baal adı bile unutulacaktır. Yani putperestlikten bir gün dönecekler. Hoşea 2. bölüm 18. ayetti. Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, toprakta yaşayan canlılarla, halkım için o gün antlaşma yapacağım. Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları diyor Tanrı. Ülkemizde de olduğu gibi bazı hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Hatta bazılarının nesli tükendi bile. Tanrı hayvanları yarattı ve oraya koydu. Bu dünyada hayvanların da hakkı vardır ve gelecekteki o günde Tanrı onlarla bir antlaşma yapacak. Bizim milenyum, yani bin yıllık dönem diye adlandırdığımız o gün aslanla kuzu yan yana yatacaktır. Şimdi yan yana yattıklarında kuzu daima aslanın midesinde olur. Ama o gün yan yana huzur içinde yatacaklar. Bunları söylerken günümüzde çevreciliğe ve hayvanlara karşı bir ilgi olduğunu da görüyorum. Kutsal kitapta Tanrı'nın hayvanlara önem verdiğini fark ediyor musunuz? Ülkeye ve toprağa da önem verdi ve bunların bereketlerinden sürekli söz etti. Bunları kirleten insandır. İnsan bir günahkardır ve dışında da günahkardır. Dokunduğu her şeyi insan kirletmektedir. Bir gün bir toplantıdan eve dönerken güneş ışınlarından dolayı yolda bir şeylerin parladığını gördüm. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Kırık bira ve içki şişeleriydi. Belki bunların yanında bazı asitli içecek şişeleri de vardı ve bunlar güneş ışınlarını yansıtıyordu. İnsan gittiği her yeri kirletiyor. İşte Tanrı yeryüzüne sahip çıkacağını burada söyler. Tanrı'ya bunun için şükrediyorum çünkü insanın bunu yapabileceğini de zannetmiyorum. Hoşea 2. bölüm 19 ve 20. ayetler. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Sadakatle seninle evleneceğim, Rabbi tanıyacaksın diyor. Burada harika bir nokta görüyoruz. Buradaki evlenme sözü bir bakireye yapılan kuru ifade değildir. Eğer evli bir erkekseniz karınızın gençken ne kadar güzel olduğunu ve ona nasıl kur yapıp onunla nasıl çıktığınızı anımsayabilirsiniz. O zaman ona çok güzel şeyler söylediniz. Bu güzel anıları kim unutabilir ki? O ilk aşık olduğunuz yıllar ne kadar güzel yıllardı değil mi? Her şeyi bugün gibi hatırlıyor olmalısınız. Nerelere gittiğinizi, nerelerde yemek yediğinizi, nasıl da el ele dolaştığınızı gün gibi hatırlarsınız. Bazen de o günleri anımsadıkça duygulandığımız anlar bile olur. Ama şimdi bakıyoruz ki yaşlanmışız. Sadece biz değil, eşimizin de yaşlandığını görebiliriz. Bekar bir kıza kur yapmak güzel bir deneyimdir. İşte Tanrı İsrail'e bunu yapacağını söyledi. Ne kadar güzel. Tanrı seni kendim için kazanmak istiyorum diyor. Tanrı bunu nasıl yapacaktır? Doğruluk, adalet, sevgi ve merhamet temelinde. Seninle evleneceğim diyor. Gördüğünüz gibi Musa'nın yasasının temelinde de merhamet vardı. Bunları birbirinden tamamen ayrı tutamazsınız. İsrail'in ülkelerine şimdiki dönüşünün peygamberliğin yerine geldiğini düşünmememin başka bir nedeni de budur. Bu peygamberlik kesinlikle yerine gelmedi. Tanrı İsrail'e kur yaptığı ve onu ülkeye geri getirdiği zaman doğruluk, adalet, barış ve merhamet olacağını söyler. İsrail bugün diğer uluslar gibidir. Bazıları İsrail'in gereğinden fazla insafsız olduğunu düşünür. Peygamberliğin yerine gelmesi gibi İsrail ülkesine dönmedi. Ülkeye dönmüş olmalarına karşın Rab'be dönmediler ki bu çok önemlidir. İsrail Rab'be dönmedi. Rab'be döndükleri zaman bereket, doğruluk, adalet ve barış olacaktır. Sadakatle seninle evleneceğim. Bu halk geçmişte hiç sadakat görmedi. Aslında günümüzdeki inancından vazgeçen kilise gibidir. Rab'bi tanıyacaksın. Onlar Rab'bi bugün kesinlikle tanımıyorlar. Hoşea 2. bölüm 21. ayette ve o gün yanıt vereceğim diyor Rab. Göklere yanıt vereceğim. Onlar da yere yanıt verecek. O gün İsrail ulusu büyük sıkıntı dönemi ve Mesih'in yeryüzüne egemenliğini kurmak için gelişiyle ilgili olarak son günleri belirten teknik bir ifadedir. Göklere yanıt vereceğim, onlar da yere yanıt verecek. Yani gökler ve yer uyum içinde olacaktır der Tanrı sözü. Hoşea 2. bölüm 22. ayette, yerse tahıla, yeni şaraba, zeytinyağına yanıt verecek. Onlar da İsrail'e yanıt verecekler der. İsrail Tanrı'nın onları dağıtacağı ya da ekeceği anlamına gelmektedir ama gelecekteki o günde Tanrı onları toplayacak. Hoşea 2. bölüm 23. ayette onu ülkede kendim için ekeceğim. Merhamete ermemiş olana acıyacağım. Halkım olmayana halkımsın diyeceğim. Onlar da bana Tanrım diyecekler diyor Tanrı sözü. Son iki ayet Gomer'in çocuklarının adları ile ilgilidir. Tanrı onları toplamakla ya da bir araya getirmekle kalmayacak. Onlar da artık fahişeliğin merhamete ermemiş çocukları Loruhama olmayacaklardır. Tanrı onlara merhamet edecek. Günümüzde İsrail Loammi'dir. Halkım değilsiniz anlamında. Ama o günde Tanrı onlara halkımsınız diyecek ve onlar da Tanrı'ya Tanrım diyecekler. Dostum, onlar bunu bugün söylemiyorlar. Çünkü İsrail halkı Tanrı'ya dönmüyor. Bu 1000 yıllık dönem için bir peygamberliktir ve tamamıyla gerçekleşecektir. Hoşea 3. bölümde Hoşea'ya karısının vefasızlığı ve sadakatsizliği kanıtlanmış olmasına karşın gidip Gomer'i tekrar alması buyrulur. Hoşea 3. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle dedi. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermesine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile diyor. Sen de git o kadını sev, yani karını sev, o senin karın diyor. Hoşea karısı Gomer'i sadık olmamasına rağmen sevdi. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Üzüm pestilleri aslında kek üzümleri olarak da çevrilebilir. Üzüm pestilleri putlara sunulmaktaydı. Kenanların kurban bayramlarında kullanılan kek üzümlerine yapılan bir göndermedir burada geçen pestiller. İsraillerin benimsemiş olduğu ilahlara tapmanın bir parçasıydı. Gördüğünüz gibi Tanrı burada bir uyarlama yapar. Aslında Hoşea'ya şimdi benim nasıl hissettiğimi biliyorsun. Gidip Gomer'i tekrar almanı istiyorum. Sana sadakatsizlik etti ama sen onu sevmeli ve geri almalısın denir. Benim halkım için yapacağım şey de budur. İsrail bana karşı sadakatsizlik etti ve ben de onu bunun için cezalandıracağım ama bir gün onu geri alacağım der Rab. Hoşea 3. bölüm 2. ayette böylece onu 5 şekel gümüş, 1 homer, 1 letek arpa karşılığında satın aldım kendime diyor. Belki Gomer kendisini o ülkedeki genel evlerden birine satmıştı. Hoşea'nın gidip onu tekrar satın alması gerekmekteydi. Böylece onu satın aldım kendime diyor. Sizin ve benim fidye karşılığı kurtulduğumuzu biliyorsunuz. Buradaki manzara hiç de hoş değil. İşte bu nedenle bugünlerde pek fazla bu konuyla ilgili öğreti duymayız. Muhafazakar anlamda yaşamınızı Rab'be vermeniz, kendinizi ona adamanız konusunda çok söz duyuyoruz. Ama dostum, önce yapmanız gereken Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Onun sizi fidye karşılığı kurtarması gerekiyor. Tıpkı Hoşea'nın gidip de bu fahişeyi satın aldığı gibi Tanrı da bizi öyle kurtardı. Siz ve ben bunu görünceye dek kendimizi Tanrı'ya adamanın ne olduğunu bilemeyiz. Hoşea 3. bölüm 2. ayette böylece onu 15 şekel gümüş, 1 homer, 1 letek arpa karşılığında satın aldım kendimi diyor. Gomer buna değmezdi ve biz de bizim için ödenmiş olan fiyata emin olun değmeyiz. 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz diyor. Mesih kanını dökmek zorundaydı. Sizin ve benim fidyeyle kurtulabilmemiz için acı çekmeli ve ölmeliydi. Neden? Çünkü bizler kayıp günahkarlardık. İyi bir vaiz olan bir arkadaşım var ama öyle bir noktaya geldi ki artık müjdeden söz dahi etmiyor. İnsanın Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmesi gerektiği gerçeğinden bahsetmiyor. İnsanlara İsa'yı sevmelisiniz, Tanrı'ya hizmet etmelisiniz, ona itaat etmelisiniz gibi şeyler öğretiyor. Ama bu başlangıç noktanız olamaz. Bir mezarlığa gidip orada yatanlara, ey gençler, kızlar, hadi yeniden başlayalım, yaşamlarımızı Rab'be adayarak başlayalım diyebilirsiniz. Ama bu hiçbir işe yaramayacaktır. Neden? Çünkü oradakilerin hepsi ölüdür. Hiçbir şey yapamazlar. Ve kurtuluş için Tanrı'ya gelinceye dek siz ve ben günah içinde ölüyüz. Ona adayacak yaşamımız yok. Günah konusu halledilinceye kadar yeniden doğup yeni bir duayı kabul edinceye dek Tanrı'yı hoşnut eden bir şey yapamayız. Hoşea 3. bölüm 3. ayette ona uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Bir süre önce biri bana karısının kendisine sadık kalmadığını nasıl keşfettiğini anlattı. Gerçekten üzücü bir hikayeydi. Aslında kanıtları bulmak için bir dedektif gibi çalışmıştı. Şimdi bu adamın duygularını bir düşünün. Karısının vefasızlığını öğrenmek yürek dağlayıcıdır. Bundan daha kötü bir şey düşünmek güç. Ve Tanrı halkına işte sizin yaptığınız da budur. Fahişelik yapıyorsunuz ve bana ya Rab ya Rab diyorsunuz ama başka ilahların arkasından gittiniz. bana sırtınızı döndünüz ve artık bana hizmet etmiyorsunuz demektedir. Rab İsa Mesih de Matta'da şöyle diyor. Matta 7. bölüm 22 ve 23. ayetler. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında cinler kovmadık mı? Senin adında birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim. Şimdi size şimdiye kadar duyduklarınız içinde en ağır olan sözü söyleyeceğim. Eğer sözde kilisenin vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü inkar eden, Mesih'in tanrılığını yatsıyan ve onun günahkarlar uğruna öldüğünü yatsıyan biri varsa orası kilise değildir. Orası ruhsal anlamda ölü bir yerdir. Bunu ben söylemiyorum dostum. Bunu işte burada söyleyen Tanrı'dır. Ve bu kadar ağır bir dille Hoşea bunu İsrail'e söylediğinde emin olun yılın adamı seçilmedi. Ülkesinde popülerlik yarışını kazanmadığından emin olabilirsiniz. Halkına ulus olarak bir genel ev gibisiniz. Putperestliğe yöneldiniz, diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtınızı çevirdiniz diyor bu Tanrı adamı. Bu bölümün 4 ve 5. ayetleri Rabbin gelişi için tarihsel belirlemeye başlamış olan peygamberlik öğretilerine aradıkları yanıtı verebilecek en önemli ayetlerden ikisidir. Bu kısa bir bölüm olmasına karşın sadece 5 ayet vardır. Tanrı'nın sözündeki en önemli peygamberlik mesajlarından birisidir. Bir Yahudi inanlı ve önemli olan bir İbrani bilgini olan Dr. Charles Feinberg bu bölümle ilgili olarak şöyle diyor. Tanrı'nın tüm vahyinde belirlenen en büyük peygamberlikler arasında haklı yerini almalıdır. Bu pasajla bağlantılı olarak Romalılar 9 ila 11. bölümleri okumanızda yarar olacaktır. Bu bölümler İsrail ulusuyla ilgili bölümlerdir. 9. bölümde Tanrı'nın İsrail ile geçmişteki ilişkisini, 10. bölümde İsrail ile şimdiki ilişkisini ve 11. bölümde de onlarla gelecekteki ilişkisini okuduğunuzda görürsünüz.